Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 22. ayrım. Ayaklarım basamaklardan havalandı ve adama doğru son hızla koşmaya başladım. İsyancılara "Durun!" diye haykırdım. "Ateşi kesin!" Mikrofonla güçlenen sesim meydanda ve ötesinde yankı bulmuştu. "Durun!" Genç adama yaklaşıp yardım etmek üzere yanına çökmemle dizlerinin üzerinde doğrulup silahını kafama çevirmesi bir oldu. İçgüdüsel olarak birkaç adım geri çekildim ve niyetimin zarar vermek olmadığını göstermek için yayımı havaya kaldırdım. Şimdi artık iki eli de silahında olduğu için yanağındaki yaranın, bir şeyin, belki de düşen bir taşın açtığı bir çukur olduğunu görebiliyordum. Yanık, saç, et ve gaz kokuyordu. Gözlerinde acı ve korkunun hakim olduğu delice bir bakış vardı. Hamit'in sesi kulağımda fısıldadı. "Don, ikinci mıntıkanın tamamının, hatta bütün panemin şu anda gördüğü şeyin bu olduğunu fark ederek emrine itaat ettim. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamın insafına kalmış alaycı kuş." Bozulmuş sesi yüzünden ne dediğini anlamak zordu. "Seni vurmamam için tek bir neden söyle." Dünyada bizden başka her şey yok olmuştu sanki. Geriye bir tek neden soran, ceviz adamının acınası gözlerine bakan ben kalmıştım. Binlerce neden dile getirebilmeliydim. Ama dudaklarıma tek bir sözcük ulaşabildi. "Söyleyemem." Mantık gereği bir sonraki hamle adamın tetiği çekmesi olmalıydı. Ancak telaffuz ettiğim sözcüğe anlam vermeye çalışırken afallamıştı. Söylediğim şeyin tamamen doğru olduğunu idrak ederken kendi kafa karışıklığımla burun buruna geldim ve beni meydanın diğer ucundan buraya taşıyan soylu dürtü yerini çaresizliğe bıraktı. "Söyleyemem," dedim. "Asıl sorun bu değil mi?" Yayımı indirdim. "Madeninizi havaya uçurduk. Siz benim mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için çok nedenimiz var. Hadi durma o zaman. Kapitol'ü mutlu et. Benim kölelerini onların adına öldürmeye halim kalmadı." Yayımı yere attım ve çizmemle ittim. Yay taş zeminde kaydı ve adamın dizlerinin dibinde durdu. "Ben onların kölesi falan değilim," diye mırıldandı. "Ben öyleyim," dedim. "Kato'yu bu yüzden öldürdüm. O Thresh'i öldürdü. Thresh Glove'u ve Glove beni öldürmeye çalıştı. Tam bir kısır döngü ve kazanan kim?" "Biz değiliz. Mıntıkalar değil. Galip her zaman Kapitol. Ama ben oyunlarda piyonları olmaktan artık sıkıldım." Pete, ilk açlık oyunlarımızdan önceki gece çatıda daha arenaya ayak basmadan her şeyi anlamıştı. Şimdi bizi seyrettiğini ve o geceyi olduğu gibi hatırladığını ve belki de öldüğüm zaman beni affedeceğini umuyordum. Hamit konuşmaya devam et diye ısrar etti. "Dağın yerle bir oluşunu seyrettiğini söyle." Bu gece dağın çöküşünü izlerken düşündüm ki işte yine yaptılar. Beni, sizleri, mıntıkalardaki insanları öldürmeye ittiler. Ama bunu neden yaptım? 12. mıntıkayla 2. mıntıka arasında Kapitol'ün bizlere verdiğinin dışında bir kavga yok. Genç adam anlamayan gözlerini kırpıştırıyordu. Karşısında dizlerimin üzerine çöktüm. Sesimi alçaltarak telaşla, "Siz çatılardaki isyancılarla neden savaşıyorsunuz?" diye sordum. "Sizin galibiniz olan Lim'le, komşularınız ve hatta akrabanız olan insanlarla neden savaşıyorsunuz?" Adam, "Bilmiyorum," dedi ama silahını henüz indirmemişti. Ayağa kalktım. Ağır ağır çember çizerek ve makinalı tüfeklere hitap ederek ilerledim. "Ya siz yukarıdakiler? Ben madenci bir kasabadan geliyorum. Ne zamandan beri madenciler, başka madencileri böyle bir ölüme mahkum edip, sonra da enkazdan sürüklenerek çıkanları öldürmek için karşılarına dikiliyorlar?" Hamit, "Düşman kim?" diye fısıldadı. "Bu insanlar." Meydandaki yaralı bedenleri işaret ettim. "Sizin düşmanınız değiller." Hızla tren istasyonuna döndüm. "İsyancılar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek bir düşmanı var, Kapitol. Ve şimdi elimize güçlerine son vermek için bir fırsat geçti. Ama bunun için bütün mıntıka halklarına ihtiyacımız var." Ellerimi adama, yaralılara ve panemin dört bir köşesindeki isteksiz isyancılara doğru uzatırken Kameralar benden bir an olsun ayrılmıyorlardı. Lütfen, bize katılın. Sözlerim havada asılı kalmıştı. Kalabalıktan yükselen uzlaşma dalgasını kaydettiklerini görmeyi umarak ekrana baktım. Oysa ekranda kendi vuruluşumu izleyecektim. Daima. Morfinin alacakaranlığında Pete bu kelimeyi fısıldadı ve ben peşine düştüm. Burası puslu ve mor renkli bir dünyaydı. Keskin köşelerden arınmış, saklanacak kuytuları çok olan bir yer. Bulut kümelerini itiyor, cılız izleri takip ediyor, tarçın ve dereotu kokusunu alıyordum. Bir defasında elini yanağımda hissedip yakalamaya kalktım ama sis misali parmaklarımın arasından kayıp gitti. Nihayet 13'teki steril hastane odasında kendime gelmeye başlayınca hatırladım. Uyku şurubunun etkisi altındaydım. Elektrikli çitin üstündeki bir dala tırmanıp 12'ye düştüğüm zaman topuğumdan yaralanmıştım. Pete beni yatağa götürmüştü. Uykuya dalana kadar yanımda kalmasını istemiştim. Tam olarak duyamadığım bir şeyler fısıldamıştı. Ancak beynim tek sözcükten oluşan yanıtını hapsetmişti ve şimdi o yanıt rüyalarımdan süzülerek bana musallat oluyordu. Daima. Morfin bütün duyguların aşırılıklarını törpülüyordu. Bu yüzden keskin bir acı yerine yalnızca boşluk hissediyordum. Çiçeklerin açması gereken yerde bir fırçalık boşluk. Ne yazık ki damarlarımda bedenimin sol tarafındaki acıyı yok saymama yetecek kadar ilaç kalmamıştı. Mermenin isabet ettiği taraf. Ellerim kaburgalarımı saran kalın bandajların üzerinde dolaşırken burada hala ne aradığımı merak ediyordum. Meydanda dizlerinin üzerinde önümde duran, cevizden yanarak kaçmış adam değildi. Tetiği o çekmemişti. Kalabalığın daha gerisinden biriydi. İçime bir şeyin girmesinden ziyade bir balyoz darbesi yemişim gibi hissetmiştim. Darbe anından sonraki her şey silah sesleriyle delik deşik olan bir karmaşadan ibaretti. Doğrulup oturmaya çalıştım ama tek yapabildiğim inlemek oldu. Yatağımı yandaki hastadan ayıran perde açıktı. Johanna Mason karşımda durmuş bana bakıyordu. Önce arenada bana saldırdığı için bir tehditle karşı karşıyaymışım gibi hissettim. Kendi kendime hayatımı kurtarmaya çalıştığını hatırlatmam gerekti. Yaptığı isyan komplosunun bir parçasıydı. Yine de benden nefret etmediği anlamına gelmezdi. Belki de bana karşı sergilediği tavır tamamen Kapitol yanlısı bir tutumdu. Çatlak bir sesle hayattayım dedim. Şaka yapıyorsun beyinsiz. Johanna yürüdü ve yatağıma çöktü. Bütün göğsüme acı veren iğneler saplanmıştı sanki. Rahatsızlığım karşısında sırıtabildiğini görünce sıcak bir kavuşma sahnesi içinde olmadığımızı anladım. Hala biraz sızlıyor galiba. Usta eliyle kolumdaki morfin iğnesini çekip çıkardı ve kendi kolunun iç tarafına yapıştırılmış sokete yerleştirdi. Benimkini birkaç gün önce azaltmaya başladılar. Altıdaki şu ucubelere dönüşmekten korkuyorum. Ortalık süt limanken senden ödünç almak zorunda kaldım. Sorun edeceğini düşünmedim. Sorun etmek mi? Çeyrek asır oyunlarının ardından sınavın işkencesiyle ölümden döndüğünü bilirken nasıl sorun edebilirdim ki? Sorun etmeye hakkım yoktu ve o da bunu çok iyi biliyordu. Morfin kanına karışırken Johanna iç geçirdi. Belki de altıda bir şeyler çeviriyorlardı. Kendini uyuştur. Vücudunun her tarafına çiçekler boya. Fena bir hayat değil. Ne olursa olsun diğerlerinden, bizlerden daha mutlu görünüyorlardı. Ben 13'ten ayrıldığımdan beri biraz kilo almıştı. Tıraşlı kafasından yara izlerinin bazılarını saklayabilen yumuşak saçlar çıkmaya başlamıştı. Ancak benim morfinimden aşırmadığı zamanlarda acı çekiyordu. Her gün gelen bir kafa doktoru var. Güya iyileşmeme yardım edecek. Bütün hayatını bu tavşan ininde geçirmiş biri, iyileşmeme yardım edebilirmiş gibi. Tam bir aptal. Her seansta en az 20 kez tamamen güvende olduğumu tekrarlayıp duruyor. Gülümsemeyi başarmıştım. Bu, hele bir galibe söylenecek en aptalca şeydi. Sanki böyle bir varlık durumu, herhangi bir yerde, herhangi bir kimse için var olabilirmiş gibi. Senden ne haber alaycı kuş? Kendini tamamen güvende hissediyor musun? Aa evet, vurulana kadar öyleydi dedim. Yapma, mermi sana değmedi bile. Cinna icabına bakmış dedi. Alaycı kuş kıyafetimdeki koruyucu zırh katlarını düşündüm. Ancak bir yerden acı geliyordu. Kırık kaburgalar. O kadar bile değil. Bayağı zedelenmiş. Darbe dalağını parçalamış, tamir edemediler. Elini boş ver der gibi salladı. Endişelenme. Dalağa ihtiyacın yok zaten. Olsaydı bile sana bir dalak bulurlardı değil mi? Seni hayatta tutmak herkesin ortak görevi. Benden bu yüzden mi nefret ediyorsun diye sordum. Kısmen diye itiraf etti. Tabii ki işin içinde kıskançlık da var. Ayrıca senin yutulması zor bir lokma olduğunu da düşünüyorum. Şu yapmacık romantik dram hallerin ve çaresizlerin savunucusu havalarınla. Dahası olayın havadan ibaret olmaması seni daha da katlanılmaz kılıyor. Lütfen çekinme, sözlerimi üzerine alınabilirsin. Alaycı kuş sen olmalıydın, hiç kimsenin sana sufle vermesine gerek kalmazdı dedim. Doğru ama kimse beni sevmiyor dedi. Ama sana güvendiler, beni çıkarman konusunda diye hatırlattım ve senden korkuyorlar. Burada belki, Kapitol'de asıl korktukları sensin. Gale kapıda belirmişti. Johanna becerikli hareketlerle morfin iğnesini çıkarıp benim koluma taktı. Tır verir gibi, kuzenim benden korkmuyor dedi. Yatağımdan indi, kapıya yürüdü ve yanından geçerken kalçasıyla Gale'in bacağına vurdu. Korkmuyorsun değil mi yakışıklı? Koridorda gözden kaybolurken kahkahasını duyabiliyorduk. Gale elimi tutarken ona kaşlarımı kaldırarak baktım. Dudak hareketleriyle dehşete kapılıyorum dedi. Güldüm ama gülüşüm yüzümü buruşturmamla son buldu. Yavaş. Acı azalırken yüzümü okşadı. Dosdoğru belaya koşmaktan artık vazgeçmelisin. Biliyorum ama biri bir daha havaya uçurmuştu dedim. Geri çekilmek yerine iyice üzerime eğildi ve dikkatle yüzüme baktı. Kalpsiz olduğumu düşünüyorsun. Olmadığını biliyorum ama bunun sorun olmadığını söyleyecek değilim dedim. Bu defa neredeyse sabırsız bir tavırla geri çekildi. Katniss, düşmanımızı bir madende ezmekle, Beaton'ın oklarından biriyle, havadayken vurmak arasında ne fark var? Sonuç aynı. Bilmiyorum. Öncelikle 8'de saldırıya uğramıştık. Hastaneye saldırılmıştı. Evet ve o hava araçları 2. mıntıkadan geldi dedi. Onları alaşağı ederek başka saldırıları engellemiş olduk. Ancak bu tarz bir düşünce, bunu herhangi bir zamanda herhangi birini öldürme tezine dönüştürebilirsin. Mıntıkaların hizadan çıkmasına engel olmak için çocukları açlık oyunlarına göndermeyi bile mazur gösterebilirsin. Bunu yutmadım dedi. Ama ben yutuyorum dedim. Sanırım arenaya yaptığım yolculuklarla ilgisi var. Pekala, nasıl uzlaşamayacağımızı biliyoruz dedi. Hep bildik. Belki de böylesi iyidir. Bu arada 2. mıntıka artık elimizde. Gerçekten mi? Bir an için zafer heyecanıyla doldum. Sonra aklıma meydandaki insanlar geldi. Ben vurulduktan sonra çarpışma oldu mu? Pek sayılmaz. Cevizdeki işçiler Kapitol askerlerine saldırdı. İsyancılar arkalarına yaslanıp izlediler dedi. Aslına bakarsan bütün ülke arkasına yaslanıp izledi. Ne de olsa en iyi yaptıkları şey dedim. Önemli bir organınızı kaybetmenin size birkaç hafta boyunca yatma hakkını vereceğini sanırdınız ama nedense benim doktorlarım bir an önce ayaklanıp harekete geçmemi istiyorlardı. Morfine rağmen içimdeki acı ilk birkaç gün boyunca ciddiyetini korudu. Ancak zaman içinde gözde görülür biçimde azaldı. Bununla birlikte ezik kaburgalarımın verdiği rahatsızlık bir süre daha kalmak niyetindeydi. Morfinimden otlandığı için Johanna'ya sinir olmaya başladıysam da istediğini almasına göz yumuyordum. Ortalık öldüğüme dair dedikodularla çalkalandığı için ekibi beni hastane yatağımda görüntülemek üzere yanıma gönderdiler. Dikişlerim ve etkileyici morluklarımla hava attım ve mıntıkaları başarılı birlik mücadelelerinden ötürü tebrik ettim ve sonra da Kapitol'ü bizi yakında beklemesi için uyardım. Her gün rehabilitasyonumun bir parçası olarak yer üstünde kısa yürüyüşlere çıkıyordum. Bir öğleden sonra Plutark da bana katıldı ve mevcut durumumuzla ilgili güncel bilgileri aktardı. Artık 2. mıntıkada müttefiklerimiz arasına katıldığı için isyancılar savaştan bir süre uzaklaşıp toparlanma fırsatı bulmuşlardı. tedarikatlarını güçlendiriyor, yaralılarla ilgileniyor, birliklerini yeniden organize ediyorlardı. Kapitol, karanlık günlerdeki 13 gibi dış dünyayla bağlantısını tamamen kesmişti ve düşmanlarına karşı nükleer saldırı gücünü elinde tutuyordu. Ancak 13'ün aksine kendini yeni baştan kuracak ve kendi kendine yetecek konumda değildi. Şehir bir süre daha idareli olmak zorunda kalabilir dedi Plutark. Acil durum için stok yaptıklarına hiç şüphe yok. Ancak 13 ile Kapitol arasındaki en belirgin fark ayak takımının beklentileri. 13 zorluklara alışıktı. Oysa Kapitol'de tek bildikleri şey Panem e Circenses. O da ne? Panem sözcüğünü tabii ki tanıyordum ama gerisi saçmalıktı. Binlerce yıl önce Roma adı verilen bir yerde Latince denilen bir dille yazılmış bir deyiş diye açıkladı. Panem e Circenses'in anlamı ekmek ve sirkler. Yazar bunu şiş göbekler ve eğlence için söylemiş. Ülke halkı politik sorumluluklarından ve sonuç olarak güçlerinden vazgeçmişler. Kapitol'ü düşündüm, yiyecek israfını ve uç noktada eğlenceyi. Açlık oyunlarını. Yani mıntıkalar buna yarıyor, ekmek ve sirkleri sağlamaya. Evet, ve bu iş böyle gittiği sürece Kapitol küçük imparatorluğunu kontrol edebildi. Şu anda ikisini de sağlayamıyor. En azından insanların alışık oldukları standartta dedi Plutark. Bizde yiyecek var ve ben popüler olacağından emin olduğumuz bir eğlence spotu yönetmek üzereyim. Sonuçta düğünleri herkes sever. Ne söylemeye çalıştığını algılayınca kendimi kötü hissederek olduğum yerde donakaldım. Bir şekilde Pete ve benimle sapkın bir düğün sahneleyecekti. Döndüğümden beri tek taraflı camın arkasına geçme cüretini gösterememiştim. Ve benim talebimle Pete'in durumuyla ilgili bilgileri bana yalnızca Hamid veriyordu. Çok az şey söylüyordu. Farklı teknikler denenmişti. Onu tamamen iyileştirmenin yolu hiçbir zaman bulunamayacaktı. Ve şimdi bir propaganda spotu için Pete'le evlenmemi mi istiyorlardı? Plutark beni rahatlatmak için hızlı hızlı anlatmaya başladı. Ah hayır Katniss, sizin değil, Finnick ve Anne'nin düğününden bahsediyorum. Tek yapman gereken orada boy göstermek ve onlar adına seviniyormuşsun gibi rol yapmak. Bu rol yapmak zorunda kalmayacağım pek az şeyden biri olacak Plutark dedim. Bunu izleyen birkaç gün düğünün planlanmasıyla bir hayli hareketli geçti. Kapitol ve 13 arasındaki farklar bu olayla iyice su yüzüne çıkmış oldu. Coin'in düğün sözcüğünden anladığı, İki insanın bir kağıt parçasını imzalamaları ve yeni evli çifte yeni bir kompartıman tahsis edilmesiydi. Plutark'ın bahsettiği ise giyinip süslenmiş insanlar ve 3 günlük bir kutlamaydı. Detaylar üzerinde çekişmelerini izlemek çok eğlenceliydi. Plutark tek tek bütün davetliler ve hatta her müzik notası için ayrı ayrı savaşmak zorunda kaldı. Coin'in bir akşam yemeğini, eğlenceyi ve alkolü veto etmesinin ardından Plutark hiç kimse eğlenmeyecekse propaganda spotu yapmanın ne anlamı var diye bağırıyordu. Bir oyun kurucuyu belli bir bütçeye bağlı kalmaya ikna etmek çok zordu. Ancak sessiz sakin bir kutlama bile neredeyse hiç tatilin olmadığı 13'te çalkantıya neden olmuştu. 4. mıntıkanın düğün şarkısını çocukların söylemelerinin istendiği duyurulunca neredeyse bütün çocuklar sıraya girdiler. Süslemelere yardım etmek konusunda gönüllü sıkıntısı yaşanmıyordu. Yemek salonunda insanlar büyük bir heyecanla düğünü konuşur olmuşlardı. Belki de olay şenliklerin ötesine geçmişti. Belki de iyi bir şeylerin açtığını o kadar uzun zamandır çekiyorduk ki hepimiz parçası olmak için can atıyorduk. Plutark, gelinin ne giyeceği konusunda öfke krizi geçirince en iyi Gina'nın alt kattaki dolaba sayısız gece kıyafeti bıraktığı 12'deki evime götürmeye gönüllü olmam da bu yüzden de. Benim için tasarladığı gelinliklerin tamamı Kapitol'e götürülmüştü ama zafer turunda giydiğim tuvaletlerin bazıları duruyordu. Hakkında bildiğim tek şey Finney'in onu sevdiği ve herkesin deli olduğunu düşünmesi olduğu için Annie ile birlikte olmak konusunda biraz tedirgindim. Hava aracılığıyla yolculuğumuz sırasında deliden ziyade dengesiz olduğuna kanaat getirdim. Sohbetin tuhaf noktalarında gülmeye başlıyor ya da konuşmadan bir anda kopabiliyordu. Bir noktaya sabitlediği o yeşil gözlerinde öyle yoğun bir ifade beliriyordu ki kendinizi boşlukta ne gördüğünü anlamaya çalışırken buluyordunuz. Bazen acı verici bir ses kovalamaya çalışır gibi ellerini hiç nedensiz kulaklarına bastırıyordu. Tamam, tuhaf bir kızdı ama madem Finik onu seviyordu, benim için bu kadarı yeter de artardı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 23. ayrımda.